Ayrım 4. Körlük. José Saramago. Sayfa 51. 4. O düşünce bakanın kendi kafasından çıkmıştı. Hangi açıdan incelenirse incelensin, yalnızca durumun ortaya koyduğu sağlık sorunu bakımından değil, doğuracağı toplumsal sonuçlar ve bunların siyasal uzantıları bakımından iyi, hatta kusursuz bir düşünce gibi görünüyordu. Hastalığın nedenleri ne kadar uzun süre aydınlanmazsa, daha doğrusu uygun bir deyim kullanmış olmak için, bu beyaz felaketin nedenleri, düş gücü paçalarından taşan çok zeki bir yetkili yardımcısı, kulakları rahatsız eden körlük sözcüğü yerine bu deyimi kullanmayı daha uygun bulmuştu. Neden bilime uygun olarak açıklanamazsa diyelim, yani hastalıkla savaşma ve iyileştirme yöntemleri, hatta yeni vakaların ortaya çıkmasını önleyecek bir aşının bulunması ne kadar gecikirse, körlüğe yakalanmış kişiler, bu kişilerle fiziksel temasta bulunmuş ya da bu kişilerin yakınında olmuş kişiler bir araya toplanıp karantinaya alınacak. Böylelikle sonraki buluşmaların önü alınmış olacaktı. Bu yapılmayacak olursa hastalığın yayılması bilimsel deyimiyle geometrik dizi halinde artardı. Bakan, "Quod erat demonstrandum" gösterilmek istenen de buydu anlamında kesinliği kanıtlanmış argümanların sonunda kullanılan cümle diyerek sözlerini bağladı. Herkesin kavrayışına seslenecek biçimde açıklayacak olursak, bu kişilerin hepsini kolera ve sarı humma salgınları döneminden miras kalmış eski uygulama uyarınca, o dönemlerde hastalığın görüldüğü ya da var olduğundan kuşkunalı durumlarda gemiler limana alınmaz, 40 gün açıkta bekletilirdi. Karantinaya alarak olayların gelişmesini beklemek söz konusuydu. Olayların gelişmesini beklemek, söyleyiş tonu bakımından belirli bir amaca yönelik gibi görünen, oysa belirsizliğiyle bilmeciden farklı olmayan bu sözler, bakanın kendi ağzından çıkmıştı, sonradan bu sözlerine yine kendisi açıklık getirdi. Demek istiyordum ki, söz konusu karantina 40 gün sürebileceği gibi 40 hafta, 40 ay, hatta 40 yıl da sürebilir. Yapılması gerekli olan bu kişilerin kapatıldıkları yerden dışarı çıkmamaları. Şimdi karar vermemiz gereken şey bu insanları nereye toplayacağımız, dedi. Çok ivedi olarak kurulan ve görevi hastaları taşımak, öteki insanlardan ayrık tutmak ve beslenmelerini sağlamak olan Lojistik ve Güvenlik Komisyonu Başkanı, şu anda elimizde hangi olanaklar var, diye sordu bakan. Elimizde boş, başka bir amaç için kullanılmayı bekleyen bir akıl hastanesi, son zamanlarda ordunun yeniden yapılandırılması dolayısıyla artık bir işe yaramayan askeri tesisler, yapımı neredeyse bitmek üzere olan bir sanayi fuarı, ayrıca nedenini bir türlü kendime açıklayamadım, iflas halinde bir süpermarket var. Size göre bizim gereksinimlerimizi bu mekanların hangisi en iyi biçimde karşılayabilir? Güvenliği en çok kışla sağlayabilir elbette, ama küçük bir sakıncası var. Çok büyük bir mekan, oraya kapattığımız insanların gözetimi hem zor hem de külfetli olur. Anlıyorum, süpermarkete gelince bu konuda olasılıkla birçok hukuksal engelle karşılaşabiliriz. Karşımızdakilerin bazı yasal haklarını göz önüne almamız gerekir. Peki ya fuar alanı? Fuar alanını, Sayın Bakanım, düşünmesek daha iyi ederiz. Neden? Sanayiciler buna kesinlikle karşı çıkacaklardır. O alana milyonlar yatırıldı. Bu durumda geriye akıl hastanesi kalıyor. Evet Sayın Bakanım, akıl hastanesi. Öyleyse akıl hastanesini kullanalım. Akıl hastanesi zaten bize her bakımdan en iyi kullanma koşullarını sunuyor. Dört bir yanının duvarlarla çevrili olmasının dışında iki kanattan oluşmasının avantajı da var. Bunlardan birini gerçek körlere ayırır, ötekine de kuşkulu olanları yerleştiririz. Burası böylelikle sonradan kör olanların, daha önce kör olanların yanına gönderileceği bir no man's land, bir tarafsız bölge oluşturur. Ben bunda bir sakınca görüyorum. Nasıl bir sakınca bakanım? Oraya hastaları gerektiğinde öteki yana aktaracak personel yerleştirmek zorunda kalırız. Oysa bunu yapacak gönülleri bulma konusunda pek umutlu değilim. Bunu yapmak gerekeceğini sanmıyorum Sayın Bakanım. Nasıl açıklayın? Hastalığı kapmış olduğundan kuşku duyulanlardan biri kör olduğunda bu durum doğal olarak er geç meydana gelecektir. Ötekiler, yani görme yetisini henüz yitirmemiş olanlar, o kişiyi anında kapı dışarı edeceklerdir. Bundan emin olabilirsiniz bakanım. Hakkınız var. Ayrıca öte yanda canı sıkılan bir körün de aralarına katılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerdir. Çok doğru bir akıl yürütme. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Öyleyse planlarımızı uygulamaya geçirebilir miyiz? Evet, size açık kart veriyorum. Komisyon hızlı ve etkin biçimde harekete geçti. Henüz akşam olmamıştı ki kör oldukları bilinen körlerin tamamı evlerinde ve iş yerlerinde yapılan bir yıldırım harekatıyla toplandığı gibi hastalığı kapmış oldukları düşünülen belirli sayıda insan da yani en azından durumları ve yerleri saptanabilenler ele geçirilmişti. Doktor ve karısı akıl hastanesine ilk gönderilen kişilerdi. Askerler kapıda nöbet tutuyordu. Kapı ancak onların geçebileceği kadar aralandı. Sonra hemen kapandı. Binadan ana kapıya kadar kalın bir ip gerilmişti ve trabzan küpeştesi görevi görüyordu. Biraz daha sağa yanaşın. Bir ipe dokunacaksınız. O ipi yakalayıp doğru, dosdoğru gidin basamaklara kadar. Altı basamak var diye uyardı bir çavuş. Binanın içinde ip ikiye ayrılıyor. Biri sağa biri sola dönüyordu. Çavuş, dikkat edin siz sağ tarafa gideceksiniz diye bağırmıştı. Kadın bir yandan bavulu sürüklerken bir yandan da kocasını girişten sonraki en yakın koğuşa götürüyordu. Burası griye boyanmış ama boyaları uzun süre önce kalkmaya başlamış iki sıra karyolanın bulunduğu eski revirlere benzeyen upuzun bir salondu. Yatak örtüleri, çarşaflar ve yorganlar da aynı renk yani griydi. Kadın kocasını koğuşun en dibine götürdü. Yataklardan birinin üzerine oturarak bir yere kıpırdama buranın neye benzediğini görmek için gidip şöyle bir çevreye bakacağım dedi. Başka koğuşlar, uzun ve dar koridorlar, doktor odaları olduğu anlaşılan odalar, kir pas içinde tuvaletler, kötü yemek kokularından henüz arınmamış bir mutfak, üzeri çinko plakalarla kaplı masalar olan bir yemekhane, duvarları 2 metre yüksekliğe kadar minder kaplanmış, üzeri mantar levhalarla kapatılmış 3 hücre vardı. Binanın arkasında duvarla çevrili, içinde kendi haline bırakılmış, gövdeleri soyulmuş izlenimi veren ağaçlar olan terk edilmiş bir bahçe vardı. Her yana çöpler saçılmıştı. Doktorun karısı içeri girdi. Kapakları yarı açık bir dolabın içinde deli gömlekleri gördü. Kocasının yanına geri döndüğünde bizi nereye getirmişler biliyor musun diye sordu. Bilemezsin diye ekledi. Bir akıl hastanesine. Kocası onun sözünü kesti. Sen kör değilsin. Burada kalmana razı olamam. Evet haklısın kör değilim. Seni eve götürmelerini benimle birlikte kalabilmek için onlara yalan söylediğini anlatacağım. Hiç zahmet etme. Burada seni kimse duymaz. Duysa bile dinlemez. Ama senin gözlerin görüyor. Şimdilik görüyor ama yarın ya da öbür gün, belki de bir dakika sonra benim de kör olacağım kesin. Çek git buradan yalvarırım. Üsteleme, zaten askerlerin merdivene adım bile atmama izin vermeyeceklerinden eminim. Seni bunu yapmaya zorlayamam. Hayır sevgilim, zorlayamazsın. Sana yardım etmek için burada kalıyorum. Ayrıca gelecek olan ötekilere de, hangi ötekileri? Burada yalnız olacağımızı düşünmüyorsun sanırım. Çılgınlık bu. Elbette öyle. Bir akıl hastanesindeyiz biz. Öteki körler hep birlikte geldiler. Evlerinden teker teker alınmışlardı. İlk önce otomobildeki adamı, ardından onun otomobilini çalan hırsızı, koyu renk gözlüklü genç kızı, şehla çocuğu. Yok hayır, şehla çocuğu evinden değil, annesini tedavi için götürdüğü hastaneden almışlardı. Annesi yanında yoktu. Doktorun karısı kadar kurnaz davranamamış, kör olmadığı halde kör oldum demeyi akıl edememişti. Basit bir insandı. Kendi iyiliği için yalan söylemeyi bile beceremiyordu. Yatakhaneden içeri, birbirlerini ite kaka, elleriyle boşluğu yoklaya yoklaya girdiler. İçeride onlara kılavuzluk edecek ip yoktu. Doğru yöne gitmeyi, kendilerine zarar vererek, oralarını buralarını acıtarak öğreneceklerdi. Çocuk ağlıyor, annesini istiyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız onu sakinleştirmeye çalışıyor. Gelecek, gelecek diyordu ve gözünde gözlüklerle. Hem kör gibiydi hem de değil. Ötekiler gözlerini sağa sola çeviriyor fakat hiçbir şey görmüyordu. Oysa genç kız gözünde gözlüklerle gelecek, gelecek dediği için umutsuz anne birazdan kapıda belirecekmiş izlenimi bırakıyordu. Doktorun karısı ağzını kocasının kulağına yaklaştırarak fısıldadı. İçeri 4 kişi girdi. Biri kadın, 2 erkek ve 1 çocuk. Erkeklerin görünüşleri nasıl diye sordu doktor alçak sesle. Kadın adamları ona tarif etti. O da ilkini tanımıyorum ama öteki benim muayenehaneme gelen kör olacak. Küçük çocuk ve kadın gözlük takıyor güzelce bir kadın. İkisi de bana muayeneye geldi. Körler gürültü patırtı içinde kendilerini güvende hissedecekleri bir yer aradıklarından bu konuşmaları duyamadılar. Orada kendileri gibi başka insanların da bulunduğunu düşünmüyorlardı kuşkusuz. Ayrıca kör olduklarından bu yana az bir süre geçtiğinden işitme duyularını normalin üstünde geliştirmeye henüz vakit bulamamışlardı. Sonunda eldekinden de olmamaya karar vermiş olacaklar ki her biri ilk çarpta yatağın üstüne oturdu. 2 erkek yan yanaydı ama bundan ikisinin de haberi yoktu. Genç kız küçük çocuğu alçak sesle avutmayı sürdürüyordu. Ağlama göreceksin bak annem birazdan burada olacak. Sonra bir sessizlik oldu. Bunun üzerine doktorun karısı yatakhanenin ucundan herkesin duyabileceği bir sesle ''Burada iki kişi var, siz kaç kişisiniz?'' dedi. Bu beklenmedik ses yeni gelenleri yerinden sıçrattı. İki erkek sessiz kalmayı sürdürdü. Yanıt veren genç kız oldu. ''Sanırım dört kişiyiz. Şu küçük çocuk ve ben varız. Başka kim var? Ötekiler neden ses vermiyor?'' diye sordu doktorun karısı. ''Ben varım.'' dedi bir erkek sesi. Sanki bu sözleri söylemek ona zor geliyordu. ''Ben de varım.'' diye mırıldandı canı sıkkın bir başka erkek sesi. Doktorun karısı kendi kendine ''Bu ikisi birbirlerini tanımaktan korkuyorlar sanki.'' dedi. İkisi de büzülmüş, gergindi, boyunları bir koku alıyormuşçasına ileri uzanmıştı. Ne var ki yüzlerindeki ifade hayret uyandıracak biçimde aynıydı. Tehdit altında olduğu izlenimini veren, korkuyla karışık bir ifade. Oysa birinin korkusu ötekininkiyle aynı olmadığı gibi, tehdit edilme duygusu da aynı nedenden kaynaklanmıyordu. Kadın kendi kendine, bu ikisinin arasında ne olabilir acaba diye sordu. Tam o anda güçlü ve keskin bir ses duyuldu. Buyruk vermeye alışkın bir insan sesi. Ses, içeri girdikleri kapının üzerine yerleştirilmiş bir hoparlörden geliyordu. Dikkat sözcüğü 3 kez yinelendikten sonra ses konuşmaya başladı. Hükümetimiz, hakkı ve görevi olarak gördüğü şeyi, içinden geçmekte olduğumuz ve görünüşte bir körleşme salgını olarak ortaya çıkan ve şimdilik beyaz felaket deyimiyle ifade edilen kriz dönemi içinde elindeki tüm olanakları seferber ederek halkı koruma görevini enerjik biçimde yerine getirmek zorunda kaldığından dolayı üzgündür ve salgının daha fazla yayılmasını, bu durumun yalnızca açıklanamaz bir dizi rastlantıdan ibaret olmayıp gerçek bir salgınla karşı karşıya bulunduğumuz varsayıldığından önlemek için tüm yurttaşların yurtseverliğine ve dayanışma duygusuna güvenebileceğini ümit eder. Hastalığa yakalanmış kişileri aynı mekan içinde ve bu yere yakın fakat ayrı bir yerde de bu kişilerle herhangi bir biçimde temas etmiş kişileri toplama kararı uzun uzun düşünüldükten sonra alınmıştır. Hükümetimiz sorumluluğun kesin olarak bilincindedir ve bu iletinin ulaştığı kişilerin de üzerlerine düştüğü gibi sorumlulukların bilincinde kişiler olarak disiplin içinde hareket edeceklerini ve şu an için öteki insanlardan ayrık tutulmalarının her türlü kişisel düşüncenin ötesinde ulusun geriye kalan kesimiyle bir dayanışma hareketi oluşturduğunu teslim edeceklerini ümit eder. Bu cümleden olmak üzere sizi açıklayacağımız şu talimatları dikkat yerine getirmeye davet ediyoruz. 1. Işıklar sürekli olarak açık kalacaktır. Elektrik düğmeleriyle oynamanın hiçbir yararı yoktur. Çünkü kumanda etmez duruma getirilmişlerdir. 2. Binadan izinsiz olarak ayrılmak, kendi ölüm fermanını imzalamak anlamına gelecektir. 3. Her yatakhanede yalnızca sağlık ve temizlik gereçleri istekler için kullanılabilecek birer telefon vardır. 4. İçeridekiler çamaşırlarını elde yıkayacaklardır. 5. Yatakhane sorumluları seçilmesi önerilmektedir. Bu bir buyruk değil, öneridir. İçeridekiler uygun gördükleri en iyi biçimde örgütleneceklerdir ve bundan böyle yukarıda sıraladığımız kurallara uyacaklardır. 6. Yiyecek kasaları günde 3 kez giriş kapısının sağına ve soluna bırakılacak. Yiyecekler yalnızca hastalar ve zanlılar tarafından tüketilecektir. 7. Tüm artıkların yakılması gerekmektedir. Yiyeceklerin dışında yanacak malzemelerden üretilmiş kasalar, tabaklar ve örtüler de atık olarak kabul edilmektedir. 8. Yakma işlemi için avluda ya da bahçede duvarların yanında yerine getirilecektir. 9. Sözü geçen yakma işleminden doğacak tüm olumsuz sonuçlardan içeridekiler sorumlu tutulacaklardır. 10. Kazara ya da kasten bir yangın çıkarılacak olursa itfaiye çağrılmayacaktır. 11. İçeridekiler aralarından bazılarının hastalandığını söylemesi, karışıklık çıkması ya da saldırı olması durumunda dışarıdan gelecek hiçbir yardıma bel bağlamayacaklardır. 12. Nedeni ne olursa olsun bir ölüm meydana geldiğinde içeridekiler ölüyü hiçbir dinsel tören yapmadan bahçe duvarlarının dibine gömeceklerdir. 13. Hastalar koğuşu ile zanlılar koğuşu arasındaki bağlantı yalnızca ana binadan, içeri girdikleri kapıdan yapılacaktır. 14. Zanlılar arasında körlüğe yakalananlar daha önce kör olmuşların koğuşuna hemen götürülecektir. 15. Bu anons yeni gelenleri durumdan haberdar etmek için her gün bu saatte yinelenecektir. Hükümetimiz ve ulusumuz her birinizin üzerine düşen görevi yerine getireceğinizi ümit eder. İyi geceler. Bu sözleri izleyen ilk sessizlikte küçük çocuğun pürüzsüz sesi işitildi. Annemi istiyorum. Ne var ki bu sözler ifadeden yoksundu. Daha önce söylenen bir cümle onları askıda bırakmış, o cümle bitince de söylenenlerle ilgisiz biçimde birdenbire boşalmış, otomatik olarak inelenen bir mekanizma gibi söylendi. Doktor, biraz önce duyduğumuz buyruklar hiç kuşku bırakmıyor. Karantinaya alındık biz. Olasılıkla da yakalandığımız hastalığa bir ilaç buluncaya kadar buradan çıkma umudu olmaksızın karantinaya alındık, dedi. Sizin sesinizi tanıyorum ben, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Ben doktorum, göz doktoru. Siz beni dün muayene eden doktorsunuz. Bu onun sesi. Evet, peki siz kimsiniz? Gözümde bir zar yangısı olmuştu. Sanırım hala var ama artık kör olduğuma göre bunun o kadar da önemi yok. Peki ya sizinle birlikte olan küçük çocuk? Benim değil o. Benim çocuğum yok. Dün gözünde kayma olan bir çocuk muayene ettim. O sen misin, diye sordu doktor. Evet, bendim efendim. Çocuğun yanıtındaki ses tonunda gücenme var gibiydi. Bu fiziksel özrün söylenmesinden hoşlanmamıştı sanki. Hakkı da vardı. Çünkü bunun gibi dikkat edilmeyince fark edilmeyen özürler sözü edilir edilmez göze batmaya başlardı. Burada tanıdığım daha başka kişiler de mi var, diye sordu doktor yeniden. Dün karısıyla birlikte muayenehaneme gelen hasta burada mı? Arabasının direksiyonunda birdenbire kör olan kişi. Benim o kişi, diye yanıt verdi birinci kör. Aramızda bir kişi daha var. O da bize kim olduğunu söyler mi? Burada bilemediğimiz bir süre birlikte yaşamak zorunda kalacağız. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak birbirimizi tanımamız gerekiyor. Oto hırsızı geveleyerek yanıt verdi. Evet, evet, bu sözlerin oradaki varlığını belli etmeye yeteceğini düşünerek, ama doktor üsteledi. Oldukça genç bir insanın sesine sahipsiniz. Siz gözünde katarakt olan hasta değilsiniz. Hayır doktor, ben o kişi değilim. Nasıl kör oldunuz peki? Sokakta. Sonra? Sonrası yok, sokaktaydım ve birden kör oldum. Doktor, onun körlüğünün de beyaz körlük olup olmadığını soracaktı ama sustu. Bunu öğrenmek ne işe yarardı ki? Yanıt ne olursa olsun, ister kara körlük, ister beyaz körlük söz konusu olsun, durumlarında ne gibi bir ilerleme sağlayabilirdi ki? Nasıl olsa hiçbiri oradan çıkamayacaktı. Duraksayarak karısına doğru uzattı elini. Yarı yolda eline dokundu onun. Karısı yanağına bir öpücük kondurdu. O solgun alnı, o gevşek ağzı, görür izlenimi veren ama aslında görmeyen korku dolu cam gibi gözleri ondan başka kimse göremezdi. Benim de sıram gelecek, diye düşündü. Ne zaman? Belki hemen. Kendi kendime söylediğim bu sözleri bitirmeye zaman bulamadan, herhangi bir anda belki de onlar gibi kör olarak uyanacağım. Uyumak için gözlerimi kapattığımda, bunu yalnızca uyumak için yaptığımı düşüneceğim ama kör olarak uyanacağım. Ayaklarının dibinde toparlayıp getirebildikleri azıcık öteberiyle yatakların üstünde oturan dört köre baktı. Küçük çocuğun okul çantası, ötekilerinde küçük bavulları vardı. Hafta sonu tatiline gider gibi gelmişlerdi. Koyu renk gözlüklü genç kız küçük çocukla gevezelik ediyordu. Karşı sırada ise birinci kör ile oto hırsızı birbirine yakın, aralarında farkında olmadan yalnızca boş bir karyola bırakmış durumda karşı karşıya oturuyorlardı. Doktor, buyrukları dinledik. Başımıza ne gelirse gelsin, hiç kimsenin bize yardım etmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden şimdiden bir düzen kurmaya başlasak iyi olur. Çünkü bu koğuş kısa sürede dolacak ve bu ve öteki koğuşlar. Başka koğuşlar dolduğunu nereden biliyorsunuz, diye sordu genç kız. Buraya yerleşmeden önce çevreyi biraz kolaçan ettik. Burası kapıya en yakın yatakhane, diye açıkladı doktorun karısı. Bu arada daha dikkatli olması için kocasının kolunu sıkarak, genç kız, en iyisi doktoru, yetkili kişi seçmek. Her şey bir yana, o bir doktor, dedi. Gözleri görmeyen, yanında ilaç olmayan bir doktor ne işe yarar? Doktor sözü dinlenir bir kişidir. Doktorun karısı gülümsedi. Bu öneriyi kabul etmen gerekiyor sanırım. Ötekiler de aynı düşüncedeyse elbette. Bunun iyi bir düşünce olduğunu sanmıyorum. Neden? Şu anda burada yalnızca 6 kişiyiz. Yarın daha kalabalık olacağımız kesin. Her gün daha başka insanlar gelecek. Bu insanların hepsinin kendilerinin seçmediği bir yetkilinin sözünü dinleyeceklerini, üstelik bunu, sözünü dinledikleri, onun yetkisini ve konulmuş kuralları kabul ettikleri halde kendilerine hiçbir şey sağlayamayacak durumda olan birine karşı yapacaklarını düşünmek saflık olur. Öyleyse burada yaşamak zor olacak. Yalnızca zor olsa yine de şanslı sayılırız. Koyu renk gözlüklü genç kız, doktor gerçekten haklı. Her koyun kendi bacağından asılacak, dedi. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.